Tarih ve Çocuk. Tarih ve Çocuk programında birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sebih Atan, ben Sedat Ağaoğlu. Biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz, değerli çocuklarımız, değerli gençlerimiz, bu program dizimizde sizlere Cumhurbaşkanlığı forsunuzda yer alan ve 16 büyük Türk devletini temsil eden yıldızlardan her birini, yani tarihimizde yer almış bir büyük Türk devletini anlatmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte sizlere Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen hafta hocam dinleyicilerimize Karahanlı Türk Devleti'ni anlattık ve ilk Müslüman Türk Devleti olduğunu vurguladınız. Şimdi başka bir büyük Türk Devleti'ndeyiz. Gazne Türk Devleti. Hocam devletin kuruluşu.
Gazneliler Devleti Türk tarihinde 16 yıldız içerisinde bulunan büyük devletlerden birisidir. Hatta onu tırnak içerisinde ifade edelim. Çok büyük Türk devletlerinden Hindistan coğrafyasında kurulmuş olan ve bir şehrin ismiyle anılan devletlerden belki de istisnai bir isme sahiptir diyebiliriz. Gazne'de kurulan devlet demektir. Gazneviler, Gazneliler devleti. Gazne şehri bugünkü Afganistan sınırları içerisinde Kabil yakınlarında bir eski şehir kalıntıları bölgesinde bulunmaktadır. Yani Afganistan'ın başkenti Kabil bildiğiniz gibi buranın hemen yakınlarında bulunuyor. Gerçekten de Hindistan'dan Orta Asya'da Horasan bölgesine yani İran'ın doğu coğrafyasına, Özbekistan'a ve Irak'a kadar olan coğrafyanın tamamına Gazneliler hakim olmuşlar. Aynı zamanda Hindistan'ın güney taraflarına, Endonezya'daki bazı liman şehirlere, Seylan Adası'na, Hint Okyanusu'nun içerisindeki bazı limanlara da hakim olmuşlar, adalara da seferler yapmışlar. Böylece Gazne Devleti'ni Türk tarihi içerisinde çok önemli izler bırakan, günümüze de miraslar, tesirler bırakan büyük bir devlet olarak görmekteyiz. 16 yıldızımız içerisinde de bu nedenlerle yer almaktadır. Gaznelilerin kuruluşu Abtigin tarafından 963 yılında Gazne başkentinde onun burada ayrı bir başkent üstlenmesi, karargah kurması, ayrı bir para bastırması ve vergi vermemesi, yani ekonomik bağımsızlığını ilan etmesi, ayrı bir orduya sahip olması ve bağımsız politikaları izlemesiyle ortaya çıkmıştır. 963 yılında devletin kuruluşunu tamamladığını söyleyebiliriz. Daha sonraki dönemde de Abtigin'den hemen sonra devletin yani kurulduğu yıldan bahisle şunu ifade edebiliriz. Onun yerine oğulları Bilge Tegin, Börü Tegin ve Sebük Tegin sırayla geçtiler. Bilge Tegin, Abtigin'in devletin kuruluşundan sonra hemen vefat etmesiyle birlikte yönetimi eline aldı. Kardeşleriyle beraber yönetti. Bu Tiginler, Tigin kelimesi üzerinde konuşalım. Tigin, hanedan üyesi olup aynı zamanda da askeri anlamda yetkili olan üst düzey devlet adamına ya da devlet makamında bulunan askeri veya mülki erkan diyoruz biz buna, kişilere verilen bir sıfattır.
Bugün de çocuklarımıza koyduğumuz evet,
Tekin kelimesiyle aynı anlamda. Bilge Tegin'in öncelikle devleti 975 yılına kadar yönettiğini görüyoruz. Bilge Tegin zamanında devlet Hindistan tarafında ve Horasan tarafında genişlemeye çalıştı ve bugünkü Pakistan sınırları içerisindeki bazı bölgeleri eline geçirdi. Abtigin zamanındaki sınırlarının oldukça genişlediğini görüyoruz. 977 yılına kadar da Börü Tegin devletin başında bulunuyordu. Sebük Tegin ise 977 yılında tahta geçti ve 998 yılına kadar da ülkesini tek başına yönetti. Sebük Tegin Gurlular bölgesini itaati altına almaya çalıştı.
Ki bu Afganistan'da bir...
Bugünkü Afganistan'ın dağlık bölgesini hakimiyeti altına almaya çalıştı. Sonrasında da ülkesini genişletmek suretiyle Horasan'da Samanoğulları ile olan ilişkilerini geliştirerek bu bölgede de bazı şehirleri kendi himayesine aldı. Özellikle Horasan'ın güney bölgesindeki Herat, Merv ve Nişabur'a kadar olan sahalarda hakim olmaya çalıştığını görüyoruz. Gazneli Mahmud'un tahta geçtikten sonra izlediği politika da Sebüktügin'in politikasıyla aynıdır. Sebüktügin yazmış olduğu Penname adlı eserde, yani öğütnamede, Gazneli Mahmud'a nasıl bir hükümdar olacağını açıklıyor. Gazneli Mahmud çok iyi yetişmiş bir hükümdardı. Babası tarafından özel bir ilgiyle, özel bir programla yetişmişti ve kendisine şehzadeliği zamanında Horasan bölgesinin valiliği verilmişti. Yani Orta Asya politikasını yöneten bir bey olarak görevlendirilmişti. Yöneticilik tecrübesi de vardı. Gazneli Mahmud'un babasının vefatı üzerine kardeşi öncelikle İsmail geçiyor tahta. Ancak ordunun ve bilim adamlarının, o zamanın ilim adamlarının istemesi neticesinde Gazneli Mahmud tahta geçiyor ve tahta geçtikten sonra Samanoğulları Devleti'nin paylaşılmasını görüyoruz. 998-999 yılında Samanoğulları Devleti yıkılmaya başlıyor ve Karahanlılarla Gazneliler bu toprakları kendileri aralarında paylaşıyorlar. Gazneli Mahmud Hindistan'a 1000 yılından itibaren 17 sefer yapmıştır. Bu 17 seferi 1027 yılına kadar tamamlamıştır. Böylece biz Hindistan'ın tamamına yakınında Gazneli Mahmud'un hakim olduğunu ve günümüze kalan miraslar, eserler bıraktığını görmekteyiz.
Neredeyse ömrü at üzerinde seferlerle geçmiş bir büyük Türk hükümdarından hocam bahsediyoruz.
32 yıllık hükümdarlığı boyunca Gazneli Mahmud 27 yıl boyunca, 5 yıl hariç, kendisi bizzat seferlere katıldı. Hindistan bölgesinde veya yer yer Horasan bölgesine de sefere gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sadece Hindistan'a kendisinin çıktığı 17 sefer var. Ayrıca gönderdiği ordular var, kendisinin katılmadığı seferler var ve bunlarla beraber düşündüğümüzde Gazne Devleti'nin Hindistan sahasında ne kadar büyük temeller, eserler ortaya koyduğunu da anlayabiliriz. Kendisine Abbas Halifesi Kadir Billah tarafından bu fatihlik ve fetih hareketleri dolayısıyla Yemin-ü Devle adıyla bir lakap verilmiş, yani devletin sağ kolu adı verilmiş. Gazneli Mahmud'un bir lakabı var, Yemini, işte buradan geliyor. Devletin bir diğer ismi de tarih kaynaklarında Yeminiler, yani özellikle dünyanın sağ bölgesinde aşağıdan yukarı baktığımızda Hindistan sahasında İslamiyet'in yayılmasını sağlayan Gazneli Mahmud'un bir lakabı olarak devlete Yeminiler Devleti adı da verilmiştir.
Bir kez daha söyleyelim ne manaya geldiğini hocam.
Sağ kol demektir, devletin sağı, sağ kolu demektir. Ve İslamiyet'in Hindistan bölgesinde yayılmasını sağladığı için de Gazneli Sultanı Mahmud'a bu sıfat, Yemin-ü Devle lakabı halife tarafından verilmiştir. 1030'da ölünceye kadar kendisi bir savaş meydanından diğer savaş meydanına koşmaktan başka bir şey de yapmamıştır. Gerçekten kültür faaliyetlerini de çoğaltmıştır. Pek çok ilim adamını sarayında ağırlamış, onlara ödüller vermiştir. Bunlardan birisi meşhur işte Firdevsi'dir. Şehnamesini o ödüllendirmiştir. Yine sultan lakabını kullanan ilk hükümdardır. Bunu kesin olarak bilmekteyiz. Gazne Devleti'nin Hindistan sahasında Hinduların tapmakta olduğu en büyük tapınakları ele geçirmiştir. Onların içerisinde bulunan büyük putları parçalamak suretiyle çeşitli bölgelere dağıtmış ve onların tapmakta olduğu taş parçalarının neler olduğunu da göstermiştir. Böylece Hinduların düşüncesinde mesela Sumnat Tapınağı'ndaki Mabut Siva'yı parçalamış olması, Gazne şehrine ve Bağdat'a göndererek,
yani bu söylediğiniz bir put.
Put ismi, Mabut Siva bir put ismi, bunu parçalamıştır. Hindistan'ın en büyük putuydu bu. Tapınak da Sumnat şehrinde bulunmaktaydı. Mabut Siva ya da Tanrı Siva'nın parçalanmış olması Hindistan'daki dini yapının değişmesi demekti. İşte Gazneli Mahmud Hindistan'da böyle kalıcı temeller atmıştır. Günümüze kadar Hindistan'da gelen kültür değişmeleri açısından da Gazneli Mahmud'un bütün Hindistan tarafından da bilinen bir isim olduğunu bugün de anlamaktayız, tanımaktayız, anlatmaktayız.
Hocam, şu ana kadarki ifadelerinizden şu sonuç çıkarılabilir mi? Adalara doğru gittiğini söylediniz. Yani deniz yolunu kullanması gerekiyor. Dolayısıyla Gazneli Mahmud'un ve Gazne Devleti'nin denizcilikle de bir ilgisi olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz?
Evet, Gazne Mahmud'u Sultan Mahmud zamanında İndus Nehri'nde Catlar adı verilen bir İndus korsanları, gemicilikle uğraşan.
Bunlar korsan hocam.
Evet, İndus korsanları diyebildiğimiz bir deniz korsanı grubu vardı. Bunlar, bugünkü tabirle söyleyelim, şiddet olaylarıyla, yol kesme olaylarıyla, tabiri caizse terör faaliyetleriyle çeşitli rahatsızlıklar oluşturuyorlardı. İşte bunlara karşı Sultan Mahmud'un bir donanma kurduğunu ve üzerlerine göndermek suretiyle bu gemilerden daha güçlü gemiler yaptırmak suretiyle bunları mağlup ettiğini biliyoruz. Böylece Türk tarihinde en eski donanma kuran sultan olarak da belki Gazneli Mahmud'u değerlendirmek mümkündür. Sultan Mahmud'un zamanında Seylan Adası'na bir deniz seferi yapıldığını da biliyoruz. Böylece açık denizler adıyla bildiğimiz Hint Okyanusu üzerindeki bir adada da İslamiyet'in yayılması için bir sefer yaptığını, aynı zamanda ticaret limanlarını ele geçirdiğini görmekteyiz. Ganj Nehri, İndus Nehri, Hindular açısından kutsal nehirler. Bu nehirler üzerindeki tapınakları da ele geçirmiştir. Ve tabii Hinduların inançlarına burada doğrudan bir yasaklama getirmiyor. Hindular Ganj Nehri'ne o zamanda da bugün de inanarak orada bir takım ayinlerini gerçekleştiriyorlar. Hindu inancının sarsılacağı bir takım işler yaptığını görüyoruz. Özellikle de az önce ifade ettiğimiz mabut Siva'nın parçalanması olayı en önemli olaylardan birisidir. Sultan Mesud 1030 yılından sonra babasının yerine geçmiştir. Özellikle küçük oğlu Muhammed'in tahttan indirilmesiyle Sultan Mesud'un tahta geçtiğini görüyoruz. Mesud babası gibi değildi. Sultan Mahmud gibi devleti idare edemedi. Tarihçiler onu devlet idaresi açısından beceriksiz olarak tanımlamaktadır. Pek çok sefere komutanlarını gönderiyor. Aynı zamanda kendisi de sarayda beklemek suretiyle olaylara katılmıyordu. Bu onun bazı açılardan babasından farklı olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda Sultan Mahmud'un adamlarını birer birer görevden almış, cezalandırmış. Kendisi yerine adamlar görevlendirmiş ancak babasının atamış olduğu valiler bu durumdan memnun olmayarak ona karşı hoşnutsuzluklarını çeşitli vesilelerle göstermişlerdir, dile getirmişlerdir. Sultan Mesud zamanında devletin zayıfladığını söyleyebiliriz. Özellikle Selçuklu Devleti'nin kuruluş safhası da işte bu dönemde gerçekleşmiştir. Sultan Mahmud zamanında Selçuklular genişleyememişlerdi, yayılamamışlardı. Çünkü Sultan Mahmud onları sürekli olarak kendilerine itaat edecek bir şekilde tutuyordu. Kendisine bağlıyordu. Sultan Mesud ise bunu başaramamıştır ve Selçuklu Devleti'nin beyleri Gazne ordusunu birbiri ardınca 3 büyük savaşta mağlup etmişler. Gazne Devleti en son 1040 yılında Selçuklu Devleti'nin Dandanakan Savaşı'nda Sultan Mesud'u yenmesiyle birlikte Selçuklulara Horasan bölgesini bırakmak zorunda kalmıştır.
Ki o zaman dahi hocam Gazne Devleti'nin çok büyük bir güç olduğu ve Dandanakan Savaşı'na sürdüğü ordunun büyüklüğünden de anlayabiliyoruz.
Evet, fillerle donatılmış ordular kullanıyordu Gazne Devleti ve Türk tarihinde en çok fil kullanan ordudur. Bunu da ayrıca belirtmemizde yarar var. Sultan Mesud'un ordusunda da vardı bunlar. Dandanakan Savaşı'nda da kullanılmıştı. Ancak Selçuklu beyleri çok hafif teçhizatlı, savaş taktikleri açısından da coğrafyayı çok iyi kullanan bir askeri yapıya sahiptiler. Sultan Mesud ordusunu çok yordu. Savaş taktikleri açısından da, kendi komutanlarına duyduğu güvensizlik açısından da başarısız bir yönetim sergiledi ve mağlup oldu. Mağlup olduktan bir süre sonra da komutanları tarafından Hindistan yolunda yakalanmak suretiyle önce hapse atıldı, sonra da öldürüldü. Gazne Devleti'nin bundan sonraki yönetiminde Sultan Mevdud'u 1040 yılından itibaren görüyoruz. Ardından da devlet idaresinde sırasıyla etkili olan kişilere baktığımız zaman İbrahim Han en önemlilerinden ve uzun sürenlerden birisi. 1059'dan 1099'a kadar sürmüştür. Ancak İbrahim Han'ın Selçuklularla olan ilişkilerine baktığımızda barış içerisinde sürdürmeye çalışıyor. Melikşah'la anlaşmalar yapıyor. Dostluk
son bir dakikamız
yapıyor
hocam.
Devletin bugüne kadar gelen mirası açısından da çok önemli işler yapıyor İbrahim Han. Gazne'de ulu camiler ve medreseler yaptırması, şehri yeniden inşa ettirmesi ve pek çok eseri bastırarak günümüze kadar kitap halinde gelmesini sağlaması önemli faaliyetler olarak bulunmaktadır. Afganistan ve Pakistan, Hindistan bölgesinde, Bangladeş bölgesinde bugün yaşayan insanlar açısından Urduca, Gazne Devleti'nden kalma bir dildir.
Evet,
ve bugünkü kültür mirasımız açısından Gaznelilerin bu bölgede çok önemli bir izi bulunmaktadır.
Yıkılış tarihi hocam devletin.
Devletin yıkılışı olarak da 1186 yılını görmekteyiz. 1186 yılında dağlık bölgeden gelen Gurlular, Lahor bölgesinde bulunan ve Gazne şehri civarında yaşayan Gazne hanedanına son vermek suretiyle devleti ortadan kaldırmışlardır.
Bu hafta da programımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz.
Sizler sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Tarih ve Çocuk.